İnşallah. Bu da dostunu kendine tercih etme. Bizim İhsar dediğimiz Arapça metnimizin girişini okuyayım inşallah. Kânel fityanu fî zamenil evvel yemdehûnel ihvân ve yezummûne enfusehum fel yevm yemdehûne enfusehum ve yezummûne ihvânehum.
Tam tersi olmayacak mı? Dostunu değil, kendini dostuna tercih et.
Hocam şimdi tercüme edelim. Belki bilmiyorum. Diyor ki ilk zamanlarda, yani asr-ı saadet kastedilmiş oluyor. Peygamber ve onun sonrasındaki dönemlerde insanlar kardeşlerini över, kendilerini kınarlardı. Bugün diyor, el-yem, fel-yem, bugün kendilerini övüyorlar ve kardeşlerini kınıyorlar. Şimdi bakın bizim de bugün bir temel hastalığımız. Oturduğumuzda kendimizi değil, genelde başkalarını eleştiririz. Kendi yaptıklarımızı över ama yaptığımız yanlışları söylemeyiz. Hocam bu çok temel bir hatamız. Yani ben kendime de şimdi soruyorum. Yani şöyle arkadaşlarla oturduğumuzda, ya benim şu hatalarım var arkadaşlar, şu konularda beceriksizim, yani ilerleyemiyorum, kendime söz veriyorum ama bir türlü değiştiremiyorum. Yani sizin bu konularla ilgili bir şeyiniz var mı? Hani ne diyelim, tecrübeniz var mı? Ne önerebilirsiniz? Yani ben bu konulardan kurtulamıyorum. Mesela gıybet etmekten kurtulamıyorum gibi. Veya işte öfkeliyim, öfkemi kontrol edemiyorum. Buna benzer kendimize yönelik veya arkadaşlarımı, dostlarımı sevmek istiyorum. Bana yolum, mana yolu, dinim bunu emrediyor ama ben insanlara kin güdebiliyorum. Yani bunlardan da kurtulamıyorum. Yani siz de insansınız, siz de benim gibi bu konularla ilgili mutlaka tecrübeleriniz vardır. Yani bunlarla ilgili bana ne söyleyebilirsiniz diye tavsiye isteyen, arayan çok az hocam. Belki hiç yok. Ama genelde oturduğumuzda ya falanca bunu yapmış, filanca bunu yapmış, işte şurada şöyle olmuş, böyle olmuş falan deyip başlarız konuşmaya. İşte kadınlar bir ara gelince eşlerini eleştirirler veya erkekler bir ara gelince kadınları eleştirirler. Mesela bunda, bu örnekler de var. Ama aslında bakın ilk zamanlarda diyor büyüklerimizin bir şeyiydi, bu geleneğiydi. Kendilerini kınarlar ama kardeşlerini överler. İşte falanca kardeşimde şu güzel huyu gördüm, İşte onun şu güzel şeyi vardır veya bu konuda onu tercih edelim, ne bileyim. Yani buna benzer bu kardeşlerini övme noktasında. Çünkü neden? Onlar peygambere yakın oldukları için Peygamber Efendimizin bu ahlakını onlar biliyorlardı. Niye peki böyle yapmamız gerekiyor? Şunun için. Bir kere başka insanların iç dünyasını fazla bilemeyiz. Yaptığı bir hatana mutlaka bir gerekçesi vardır. Ben onu bilemem. Yani dolayısıyla kardeşim bir hata yapıyorsa, bir kusuru varsa mutlaka hani bir gerekçesi de vardır. Veya o an gaflettedir, ne bileyim işte kızgındır, dertlidir, bir şeyler vardır yani mutlaka. Ama ben kendi iç dünyamı biliyorum. Fakat bazen de şunu da yapıyoruz. Mesela ben şimdi diyorum kendime, bir hata yaptığımda ya o an öfkeliydim. Mesela biliyorum öfkeli olduğumu. Veya işte o an hakikaten uykulu bir haldeydim. Olabiliyor bazen. Yani insan uykulu olduğu zamanlarda gücü kalmaz. Değil mi? Yani mutlaka kendi içinde yaptığı hataya gerekçe gösterebileceği bir ve birden çok unsur vardır. Bunları bildiği için kendi hatasını ne yapıyor? Tolere ediyor. Diyor ki ben bu hata yaptım ama diyor bunun gerekçeleri var. Peki mübarek, diğer insan bunu yaptığında da o da insan. Onun da mesela zor anları var, öfkeli anları var, dertli anları var. Yani niye onun da senin gibi gerekçelerin olabileceğini düşünmüyorsun? Bak başkalarını hep objektif değerlendiriyoruz. Yani kritere göre. Şimdi öfkelenmemek bir kriterdir ya. Öfkelendiği zaman hemen onu eleştiriyoruz. Çünkü ya niye öfkelendi diyoruz, bir şey yoktu diyoruz. Ya sana göre yoktu. Ama sen o insanın içine bir sor bakalım. O anda neler vardı, hangi fırtına kopuyordu, geçmişteki hangi travmayla uğraşıyordu, geleceğe dair hangi kaygıları vardı, o ana dair hangi problemleri vardı, bir sor bakalım. Ama bunu unutuyoruz biz. Genelde sanki o insanın hiçbir şey yokmuş da, hani hiçbir gerekçesi, yani kızmak için kızmış, işte ne bileyim buna benzer, yani bir gerekçesi yok. Ama benim var. İşte o yüzden hani insanın kendini tanıması gerekiyor diyoruz ya. Çünkü kendini tanıyan insan nerede hata yaptığını, niçin yaptığını gerekçeleriyle beraber bildiği için Karşımdaki insan da aynı durumda. Onun da kendine göre problemleri var, meseleleri var, düştüğü yer var, kalktığı yer var. Dolayısıyla ben hemen ne yapacağım? Ya bir şey var şu anda. Bir derdi vardır. Sen şimdi eşinle beraber oturuyorsun hocam, kahve içiyorsun. Yani o anda ruh dünyasında ne var biliyor musun? Yanında ama içinde ne var? Neyle uğraşıyor? Hangi problemle boğuşuyor, dövüşüyor, ne diyelim yani? Sen onları bilmediğin için onu anlayamazsın. Öyle zahiren iyi gözükür. Sen de öylesin. Sen de bir dostunla, eşinle oturup kahve içerken, kahvaltı yaparken neredesin Allah bilir? Hangi dertlerle uğraşıyorsun? Hangi okulda kavga ediyorsun değil mi hocam? Yıllardır okulda öğretmensiniz. Yani aklınıza ne geldi bakalım? Belki fi tarihinde bir öğretmenle bir olay olmuştu. Aklına gelmiştir o an. Onunla boğuşuyorsundur. Keşke öyle yapmasaydım. Veya o şöyle yapmasaydı gibi değil mi? Dolayısıyla yani insanların bu şekilde yani geçmişteki travmaları, gelecek kaygıları, o andaki problemlerin var olduğunu bilerek onu böyle nötr anlamayacağız. Yani böyle objektif bakmayacağız. Onun iç dünyasında o an bir şeyler var. Zaten terslik varsa bil ki bir şey vardır. Ha, ne o zaman? Ona yüklenmen lazım. Hatta eğer ters davranıyorsa bir kardeşin sana veya eşin çocuğu neyse, onun acaba içinde ne var? Ben şimdi onunla uğraşmam gerekiyor. Bana ödev aslında. Yani o çığlık, o öfke veya o davranış, kötü davranış bana neyin işaretini vermiş oldu? Benim bu kardeşimle, eşimle, çocuğumla ne yapmam lazım? İlgilenmem gerekiyor. Bir derdi var bak. Öfkelenebiliyor. Bak bir derdi var. Bana cevap veremiyor. Veya oturduğu yerden kalkamıyor. Kendini kaldıramıyor. Sabah kalkamıyor. Neyse. Yani dolayısıyla değerli kardeşlerim, demek ki yani dosta sahip çıkmak lazım. Onu bir kere övmek. Yani pozitif olan övülesi davranışlarını öne çıkartıp hatalarını kenara bırakmak lazım. Bir de bu hataları kenara bırakmanın bir faydası şu. Karşıdaki insana diyorsun ki bak ben seni böyle görüyorum. Yani seni övülesi insan olarak takdim ediyorum. Hem yüzüne karşı söylüyorum hem de arkandan da seni bu şekilde övüyorum. O zaman sen de böyle ol. Yani aslında böyle yapmak o kişiye bir misyon yüklemek demektir. Ama eleştirirseniz şunu yapıyorsunuz. Senden bir şey olmaz. Sen değerli değilsin. Önemli değilsin demiş oluyorsunuz. O zaman böyle bir öğrenciden hocam yerdiğiniz, kınadığınız evladınızdan, öğrencinizden, eşinizden veya dostunuzdan ne bekleyebilirsiniz? Sen zaten beni kıymetli görmüyorsun. Değerli görmüyorsun ki niye yani ne bekliyorsun benden? Bir şey istediği zaman der ki sana sen beni kınıyorsun sürekli, eleştiriyorsun. Yani benden bir şey bekleme hakkın yok der. Bunu demese bile ruh haliyle bunu size ifade eder. O yüzden bu nedenle aslında bu hani bazı kötülükleri ifade eden filmler yapılıyor biliyorsunuz. Hem aileyle alakalı hem başka konularla alakalı. Ben onların gösterilmesinin taraftarı değilim. Neden? Çünkü kötülüğü ne yapıyor? Yayıyor. Diyorlar ki ya işte bu var zaten hayatta. Biz bunu var olduğunu gösteriyoruz. Yani var ki var olduğunu gösteriyorsun ama yani bunun normal bir hadise olduğunu da ifade etmiş oluyorsun aynı zamanda. Göstermeyeceksin bunu. Bu yok. Yani kötülük hocam yok hükmündedir. Ve insan da kötülük yaptığı zaman onu yok saymalı. Yani tevbe etmeli ve dönmeli. Yani onun varlığı üzerine. Ben böyleyim arkadaşım. Ben bu sigarayı içiyorum. Ben böyleyim. İçmeye devam. İçki içiyorum. İçmeye devam. Yalan konuşuyorum. Konuşmaya devam. Hayır. Ne yapacağız? Onlardan tevbe etmenin yolunu arayacağız. Evet. Ve keffir anna seyyiatina. Yani bizim günahlarımızı, kötülüklerimizi ört. Bak Allah'a dua ediyoruz. Yani ya Rab bizim değerli kardeşlerim bakın kötülüklerin bilinmesi mesela sizin kötülüklerinizin başkaları tarafından bilindiğini sizin bilmeniz sizi ne hale getirir? Çok kötü bir duruma düşürür. Yani dolayısıyla bir insanın kötülükleri onun içinde kalmalı. Asla topluma yansımamalı. Başkaları onu duymamalı. Dün akşam bir hanımefendinin bir videosunu dinledim. Çok hoşuma gitti. Bir gün diyor böyle kızdım. Eşime kızdım diyor. Kayınvalideme kızdım. Herkese kızdım diyor. Çocuğum var kucağımda. Dışarı gezmeye çıkmak istiyorum. Eşim diyor ki işim var. Kayınvalidem işim var falan. O ara babam telefon etti diyor. Kızım ne var ne yok. Baba dedim diyor ya işte daraldım. Yani siz yoksunuz zaten. Kayınvalidemde işim var diyor. İşte kocamda işim var diyor. Ben bu çocukta ne yapacağım burada falan filan deyince diyor. Kızım havalar nasıl dedi bana diyor. Ben bir daha kızdım diyor bu sefer. Ya ne demek ben burada dertten yanıyorum sen havada nasıl? Dedi ki bana kızım bak bir daha bana eşinin probleminden veya eşinle alakalı bir cümle kullanma. Neden? Çünkü bak, siz kavga edersiniz, unutursunuz. Fakat ben onunla kavga etsem, ters davransam asla unutamayız. Dolayısıyla eşinle olan meselelerin, eşinin ailesi olan meselelerin senin meselendir. Asla bana bir daha açma. Onları bilmek istemiyorum çünkü onları ben bildiğim zaman senin üzülmene üzülürüm. Yani senin üzüldüğünü anlayacağım o zaman. Bu sefer ben bir kız babası olarak buna dayanamam. Dolayısıyla bana dertlerini açma. O senin özelindir, sırrındır. Kendi içinde kalsın. Biraz sonra düzelir. Yani adam işi varsa işi var yani. Bir çözüm bulursunuz bir şekilde. Çok hoşuma gitti. Bir de çok güzel anlattı böyle. Yani el kolu hareketleriyle ve jestleriyle çok güzeldi. Ve ben ondan sonra bir daha da diyor eşimle alakalı bir meseleyi kimseye söylemedim diyor. Kendi içimde onu tolere ettim ve gittim. Bunlarla alakalı zaten biliyorsunuz çok ciddi problemler var. Herkes bu sırları etrafına yayıyor. Ve sonra sizin eşiniz o insanların yüzüne bakacak. Nasıl bakacak? Bakamıyor işte. Bakamadığı zaman da bu sefer size sarıyor. Sizinle uğraşıyor. Senin yüzünden bunlar çıktı diyor. Bir daha geri alamıyorsunuz. Bak siz barışıyorsunuz. Siz yeniden yola giriyorsunuz ama diğer insanlarla bir daha yola giremiyorsunuz. Çünkü onunla özel hayat yaşamıyorsun. O yüzden değerli kardeşlerim, demek ki biz övme yolunu seçerek, yanımızdaki insanın kimse o, onu överek, güzel huylarını öne çıkararak kötü huylarını kapatma yolunu tercih edeceğiz inşallah. Eskiden nimet ve rahatı dostlarına, nimet ve rahatı dostlarına, şiddet ve zahmeti kendilerine seçerlerdi. Hocam bununla alakalı dün bir şey duydum, bir arkadaş anlattı. Yani bazı köylerde adetmiş, misafir yemeği bitirmeden, burada vardır mutlaka o adet, anlatan arkadaş buradadır çünkü. Yani misafir yemeği bitirmeden evin sahibi ve şeyi asla yemek yemez. Önce misafirler yiyecek, kalırsa o da yiyecek. Bakın yani nimet ve rahat, işte hocam bunların etkisi. Yani bu okuduklarımız teorik planda şu anda kalmış gibi ama aslında bunlar bizim Anadolu'da tamamen günlük hayatımıza işlemiş. Geçmişteki insanlar gerçekten bu kitapları okumuşlar. Yani ve adet olarak hayata aktarmışlar. Biz belki şu an bunları kitaplardan okuyoruz ama onlar hayatlarına aktarmışlar ve ciddi şekilde yaşama geçirmişler. Evet, demek ki nimet ve rahatı başkasına, bakın böyle bakan bir eş hocam ailesinde nasıl yapar? Sürekli eşinin ve çocukların rahat etmesini ister. Yani kendisinin hizmet ehli olarak görür. Ne kadar fazla hizmet edersem o kadar sevap kazanırım. Bir de bu işi tabii sadece bir başkasına hizmet etme olarak görmemeliyiz. Aslında hizmeti Allah'a yapıyoruz. Yani Allah'a kul olacağız ya. Kul olmanın yolu ne? Hayatı yaşamak. Yani kul olmak sadece camide namaz kılmak değil. Savaşa gitmek değil. Yani bulunduğumuz yerde, yattığımız yerde insanlarla olan münasebetlerimizin üzerinden biz kulluğumuzu icra ediyoruz. Dolayısıyla yani her fırsatı ganimet bilmeli ve bu şekilde ne yapmalıyız? İnsanlara hizmet vermeyi ve onu rahata kavuşturmayı her bakımdan, hem psikolojik olarak ona mesela kendini iyi hissettirme. Yani yanında bulunan insan sizin yanınızda olmaktan dolayı ne yapmalı? Kendini iyi hissetmeli. Mesela bir amirin yanında memur kendini iyi hissetmeli. Hatta memurların yanında amir kendini güvende hissetmeli. Yani ben bunlara sır veriyorum. İşin sırrını zaman zaman da aktarıyorum. İş gereği. Bunu alıp da bir yerlere getirirlerse çok kötü olur. Çünkü o da bir ailedir, kurum. Dolayısıyla birbirinden güvende olmalı. Rahata kavuşturma sadece yemek verme değil, ikram etme değil. Yani ben bu insana beraber olduk, beraber çalıştık. Yani bu insanın benden aldığı bir takım sırlar var. Çünkü iyi olduğunuz zaman bast halinde böyle bir takım sırları fark etmeden ne yapıyorsunuz? Yakınızdaki arkadaşlarınıza. Şimdi Mehmet abi, iki tane Mehmet abi. Onlar yıllardır benim bildiğimden beri, 7-8 yıldır ben biliyorum. Öncesi daha da vardır. Beraberler birçok sırlarını bilirler. Şimdi Allah korusun bir gün araya bir şey girse. Olur ya. Olur, insanlık halidir. Yani şimdi o sırları biz kalkıp da başkalarına aktarmaya mı başlayacağız? Vefa diye bir şey var. Biz bu insanla 5-6 yıl beraber çalıştık. 10 yıl beraber çalıştık. O defter orada kapandıysa, araya bir şey girdiyse, bir kara gedi girdiyse o defter kapanır. Bir daha da açılmaz. Çünkü size sır vermiş. Dost olarak bilmiş. Yani dostken bana o sırrı verdi çünkü. Düşmanken değil ki. Ha, siz düşmanlık yapacaksanız başka bir şekilde onu yapın. Ama sırları vererek değil. Evet. Demek ki başkalarına rahat verdirmeye çalışmak erdemli insanın davranış kalıplarından biri olarak karşımıza çıkıyor değerli kardeşlerim. Şiddet ve zahmeti kendisine. Yani ben biraz daha dert çekeyim. Önemli değil. Çünkü dert çektikçe benim kulluğum artacak. Yani insan olma noktasında benim seviyem artacak. Dolayısıyla derdin fazlasının bende olması aslında benim avantajıma. Hani bu dernek faaliyetlerinde öyledir. Bazı insanların sırtında yükler çoktur. Olsun. Yani o insan bunu fırsat bilmeli, ganimet bilmeli. Çünkü o nimet bir gün elinden alınabilir. Sorumluluk alınır. Sorumluluk alınınca hizmet de alınmış olur. İstesen de bir de yapamazsın. O yüzden elde fırsat varken, sağlık yerindeyken bir takım zahmetli işlere girişmek insanı kamilin, yani kemale ermek isteyen insanın demek ki tercih olarak, kendi isteğiyle tercihi olmalıdır. Ki tasavvufta biliyorsunuz çile kendi isteğiyle seçtiğin bir yoldur. Çile çekmek, hizmet etmek. Karşılığında bak maddi bir şey almıyorsun. Yani onu kendi tercihinle seçiyorsun. Ben çünkü hizmet etmek istiyorum. Yani ben kul olmak istiyorum. Hizmet ehli insan olmak istiyorum. Çünkü Allah hizmet ehli insanı seviyor. Seyyidul kavm hadimuhum. Yani toplumun efendisi kimdir? Baş olanı değil. Hizmetkarı olanıdır. Eğer baştaki olan da kendini hizmetkar olarak düşünüyor ve yapmış olduğu faaliyetleri ona göre yapıyorsa, o zaman o da aynı kategoriye girer. Ama sadece başımızda emir olduğu için değil. Hizmetkar olduğu için. Ama Allah korusun o makamı, yani böyle ne diyelim, makam adına kullanmaya kalkarsa Allah korusun çok ciddi şekilde başında bela olur. Hem dünya saadetini kaybeder hem de aile saadetini kaybeder. Ha, eskiler böyle yaparmış, şimdi diyor, şimdi ise şiddet ve zahmeti dostlarına, nimet ve rahatı kendilerine seçiyorlar. İşin zorunu diğerlerine veriyorlar. İşin kolayını kendisi tercih ediyor. Mesela şu an yöneticilerin çoğu öyle yapıyor. İşleri dağıtıyor sağa sola. Hadi bakalım siz koşturun. Sen ne yapacaksın? Ben de kıran tuvalet gezeyim. Olmaz. İşin başındaki hem makam olarak hem madde olarak en fazla imkan senin elinde. En fazla imkan sana veriliyor. O zaman en fazla senin çalışman lazım. En erken senin kalkman lazım. En geç senin yatman lazım. Bak diğer insanlar senden daha az nimete sahipler. Yani o bakımdan düşünüldüğünde senin daha çok çalışman lazım. Ama diyor ki ben kralım. Benim yatmaya hakkım var. Ama siz kölesiniz, siz çalışın der gibi maalesef böyle bir duruma düşmüşüz. Şimdi değerli kardeşlerim bakın, yani dünyanın tersine gitmesinin sebepleri bunlar işte aslında. Manevi anlamda dünyanın tersine gitmesinin sebepleri işin başında olanlar ve evrensel prensipler kaybolmuş. Tamamen insanın insanı, işte kapitalizm diyoruz ya, İnsanın insanı kullandığı. Sosyalizm de öyle aslında. Orada paylaşım var. Çalışmadığı halde yine alıyor mesela. Çalışmadan alıyor. O da yanlış. Herkes aynı seviyede. Ama aynı olur mu? İş aynı değil. Nasıl aynı maaşı verirsin? Nasıl aynı imkanları verirsin? Aynı evde yaşayacaksınız. Sen de. Tamam da bu adam çok çalışıyor. Bunun başka şeyleri var, güçleri var. Yani o insanların aynı imkanı veremezsin. Bırak onları. Sen karşılığını ver. O ne yaparsa yapsın. Yani böyle sosyalizm de biraz böyle insani gözükür ama o da aslında insanı tahrip eder. Çünkü Avrupa'da bunun örneği gözüktü. Yani işsizlik maaşı diye bir şey ürettiler ve insanlara çalışmadan maaş verdiler. Sonuçta insanlar o işsizlik maaşını iş olarak kabul ettiler. Sonra geriye adım... Şu an Türkiye'ye yeni mi geldi? Türkiye zaten sonradan gidiyor. Ama doğru değil. Yani o ancak çok zor durumda kalmış insanlar içindir. Belli bir zaman dilimi verirsin. Dersin ki bak 3-5 ay sana izin, işini bul, gücünü ayarla kendine göre. Maalesef arıyorum diyor ama kağıt üzerinde arıyor fakat hakikatte aramıyor. Hatta gizli çalışıyor. Bu sefer çift maaş alıyor. Çalışan daha zararlı olmaya başlıyor bu sefer. Çalışan hem çalışıyor, gününü harcıyor, hem zamanını kaybediyor. O emek harcıyor ama öbürü bir yerden çalışmadığı halde gizli işler yaparak, karanlık işler yaparak daha çok para kazanıyor. İşte o yüzden değerli kardeşlerim, yani doğru olan yolu tercih edeceğiz. Böyle yani sağ solu yok. Orta yol, itidal dediğimiz adalet prensibi hep işlemeli. Evet. Vaktimiz de epey olmuş. İsterseniz burada bırakalım. İnşallah iki maddemizi okumuş oldum. Demek ki tekrar edersek inşallah güzel ahlaklı olmak. Onun da detayını anlattık. İkincisi de dostumuzu kendimize tercih etmek. Başkalarını övmek ama kendimizi kınamak. Çünkü ben kendimi kınayarak, onu da söyleyerek bitireyim inşallah. Kendimi kınayarak kendimi eğitebilirim. Ama başkalarını kınayarak başkalarını eğitemem. Çünkü ben başkalarını yönlendirme ve idare etme, eğitme gibi de bir özelliğim yok. Ha, öğretmenizdir, talebeye yaparız. O ayrı mesele. Veya anne baba çocuğuna yapar. Eleştirebilir. Yerli yerince ve dozunda. Güzel bir şekilde. Ama yine de güzel özelliklerini öne çıkarıp diğerlerini de aksaklık olarak takdim ederek. Yoksa aksaklıkları, yanlışlıkları prensip gibi, genel bir özelliğiymiş gibi eğer aktarırsak, o zaman çocuk kendini değersiz, yetersiz hisseder. Benden bir şey olmaz deyip işi bırakıverir. Bu da bizim aleyhimize olur. Dolayısıyla ne yapacağız? Prensip olarak kendimize yükleneceğiz ama başkalarına fazla yüklenmeyeceğiz. Yani insanlar bizi gördüklerinde diyecekler ki bu adam kendisiyle meşgul, işiyle meşgul, hizmetiyle meşgul. Bana ve başka insanlara hizmet etmekle meşgul. Dolayısıyla bundan kimseye zarar gelmez. Bakın böyle bir güven içerisinde yaşamak inşallah Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. İnşallah her zaman ifade ettiğimiz gibi duamızı yapalım. Cenab-ı Hak bu özelliklerden inşallah bizde olmayanları, olanları geliştirsin. Olmayanları da inşallah bizde var ederek, yolunu açarak, göstererek inşallah Cenab-ı Hak ölmeden önce ölmeyi, yani insanı kamil olmayı nasip eylesin. El-Fatiha.